uluslararası öğretim programını oluşturmak için dünyanın dört bir köşesinden çeşitli Hristiyan hizmet grupları bir araya geldiler. Bu öğretişler pek çok ulustaki kiliseye yardım etmek, Mesih inanlılarının imanlarını anlamalarını ve İsa Mesih'in hizmetkarı olmalarını sağlamak için hazırlandı. Bu dersin başlığı Gerçek ve Sahte İman. Dersin dördüncü bölümü Ray Comfort tarafından verilmektedir.
I'm Ray Comfort and today we're going to look at true and false conversion.
Ben Ray Comfort. Bugün gerçek ve sahte imana bakacağız birlikte.
Turn in your Bibles if you would to Romans 7 verse 4.
Romalılar 7. bölüm 4. ayete bakın şimdi.
While you're turning there, let me lay a foundation for this teaching.
Bu ayeti ararken bugünkü dersimizle ilgili temel niteliği taşıyan birkaç bilgi vereyim.
This teaching follows hard on the heels of another teaching.
Bu öğretiş birbirleriyle çok yakın ilişkili olan bir başka öğretişin ardından gelir. Ki bu öğretişin başlığı cehennemin en iyi saklanan sırrıdır.
In which we looked at the fact,
birinci dersimizde buna göz atmıştık.
That modern evangelism creates
modern müjdeleme yöntemlerinin
about 80 what we call backsliders,
İsa'ya iman etme kararı alan 100 kişiden
with every 100 decisions for Jesus.
80'inin yeniden dünyaya ve günaha döndüğünden bahsetmiştik.
The average fall away rate,
İmandan uzaklaşanların ortalama yüzdesi
modern evangelism is between 80 and 90%.
Modern müjdelemenin sonucu olarak %80 ile 90 arasındadır.
Now many of today's converts don't fall away.
Bugün iman etme kararı alanların çoğu Rab'den tamamen uzaklaşmazlar. Kilisede kalırlar.
But they lack the things that accompany salvation.
Fakat kurtuluşla birlikte görülmesi gereken şeylerden yoksundurlar.
And therefore there is some question.
Bu nedenle
regarding the validity of their salvation.
Kurtuluşlarının geçerliliğiyle ilgili bazı sorular gelir akla. Bu acıklı durum
because of the fact that modern evangelism
modern müjdelemenin
has failed to follow the biblical example
kutsal kitapta verilen
of law to the proud
gururlu olana yasayı
and grace to the humble.
Alçak gönüllüye lütuf göstermekle ilgili örneği
Charles
izlemediğinden
Finney,
ortaya çıkar. Charles Finney şöyle demiştir.
Said evermore the law must prepare the way for the gospel.
Yasa daima müjde için yolu hazırlamalıdır.
To overlook this in instructing souls,
insanları yönlendirirken bunu göz ardı etmek
is almost certain to result in false hope.
Yanlış bir ümit yaratmayı kaçınılmaz kılar.
The introduction of a false standard of Christian experience,
ki bu ümit Mesih inancının uygulanmasına ait yanlış bir standartın takdim edilmesidir. Ve kiliseyi gerçek anlamda iman etmemiş kişilerle doldurur.
And then he said, "Time will make this plain."
Ve ardından zaman bunu gösterecektir dedi.
Now in the teaching,
öğretişimizde,
in our book,
yazdığım kitaptaki,
which is called Hell's Best Kept Secret,
ki kitabın adı Cehennemin En İyi Saklanan Sırrıdır.
There's a story of a speedster.
Hız yapmayı seven bir adamın hikayesi vardır.
A young man who sped through a town.
Bu genç adam bir şehrin sokaklarında
at 120 miles an hour.
Saatte 180 kilometre hızla gitmekteydi.
Now the town was backward.
Bu şehirde her şey tersineydi.
They had no law against speeding.
Sürat yapmaya karşı bir yasaları yoktu.
So they passed a law.
Bu yüzden bir yasa koydular.
Stating that 60 miles an hour was the maximum speed.
Ve hız sınırının saatte 90 kilometre olduğunu söylediler.
And transgressors would be fined or thrown in prison.
Yasayı çiğneyenler hapse atılacaktı.
The son as he drove through a second, or the young man as he drove through a second time.
Genç adam şehirde dolaşırken sürat yapmaya başladı tekrar.
Was arrested this time.
Bu sefer yakalandı.
Because there was now a law that he had broken.
Çünkü çiğnediği bir yasa vardı.
He couldn't pay the massive fine.
Para cezasını ödemesi mümkün değildi.
So he was thrown into prison.
Ve hapse atıldı.
Then his father, who was the judge,
ardından yargıç olan babası,
still didn't pay the fine for him.
Gelip oğlunun para cezasını ödedi.
Leaving him free to go.
Ve onu özgür kıldı.
So what is that son's attitude going to be to his father?
Peki bu oğlun babasına karşı tutumu nasıl olacaktır?
What is his attitude going to be to the law?
Yasaya karşı tutumu nasıl olacaktır?
Well, he's completely dead to that law.
Bu yasaya kesinlikle aldırmıyor çocuk.
It has no hold upon him.
Onu tutan hiçbir şey yok buna karşı.
Because his father satisfied the law.
Çünkü babası yasanın gereğini yaptı.
But by paying the fine for him.
Onun yerine para cezasını ödedi.
So now he lives to the will of his father.
Artık babasının isteğine göre yaşıyor.
He wants to do his father's will.
Babasının isteğine göre yaşamak istiyor.
Because he's so filled with gratitude.
Çünkü ona karşı şükranla dolu.
For his father's sacrifice.
Babasının fedakarlığı için.
Now with that thought in mind, let's look at Romans 7 verse 4.
Bunu düşünerek Romalılar 7. bölüm 4. ayete bakalım şimdi.
And see the attitude of the Christian to the law.
Bir Mesih inanlısının yasaya karşı tutumunu görelim.
Wherefore, my brethren,
aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına,
you also have become dead to the law,
yani ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla
by the body of Christ.
Kutsal yasa karşısında öldünüz.
So there's the attitude of the Christian to the law.
İşte Mesih inanlısının yasaya karşı tutumu bu olmalıdır.
We're dead to it.
Yasa karşısında ölüyüz.
That you should be married to another,
bir başkasına,
even to him who is raised from the dead,
yani ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere yasa karşısında ölüyüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmamız içindir.
So our attitude to the law is one of total lack of condemnation.
Yani bizim yasaya karşı tutumumuz suçluluk duygusundan tamamen uzaktır.
We are dead to the law,
yasaya karşı ölüyüz.
By the body of Christ.
Mesih'in bedeni aracılığıyla.
There's the payment of the Father.
Babanın verdiği bedeldir bu.
And now we live to the honor of the Father.
Artık babanın onurlandırılması için yaşarız.
Motivated by love and gratitude.
Sevgi ve şükranla motive ediliriz.
In the light of such a wonderful sacrifice.
Böylesine büyük bir fedakarlığın karşısında.
That we should bring forth fruit unto God.
Böylece Tanrı'nın hizmetinde verimli oluruz, meyve veririz.
Now if we are rooted and grounded in him,
eğer Tanrı'da köklenir ve temellenirsek,
it should be evident.
Bunun bir kanıtı olmalıdır.
Jesus said, I'm the vine, you're the branches.
İsa, ben asmayım, sizler de çubuklarsınız dedi.
He that abides in me, the same brings forth much fruit.
Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.
So what does the Bible mean by fruit?
Peki İncil meyveyle neyi kasteder?
Well, one, fruit of repentance.
İlk olarak tövbe meyvesi.
Matthew 3 verse 8.
Matta 3. bölüm 8. ayet.
We won't turn to it.
Bu ayete bakmayacağız.
See, Zacchaeus had more than tears.
Zakay'da gözyaşlarından daha fazlası vardı.
He had fruit of repentance.
Tövbeye yaraşır meyve verdi.
He showed God he was sorry by his works.
Tanrı'ya yaptığı işler aracılığıyla üzgün olduğunu gösterdi.
Which brings us to the second fruit.
Bu bizi ikinci meyveye getirir.
The fruit of good works.
İyi işler meyvesi.
We won't turn to it. Colossians 1:10.
Bu ayete de bakmayacağız. Koloseliler 1. bölüm 10. ayet.
If you and I are Christians,
eğer siz ve ben Mesih inanlısıysak,
we should be letting our light shine.
Işığımızın parlamasına fırsat vermeliyiz.
Jesus said, so let your light shine before men.
İsa şöyle dedi, ışığınız insanlar önünde öyle parlasın ki,
they may see your good works.
Sizin iyi işlerinizi görerek,
and glorify your Father which is in heaven.
Göklerde olan babanızı yüceltsinler.
3. The fruit of thanksgiving.
3. olarak şükran meyvesi.
Hebrews 13 verse 15.
İbraniler 13. bölüm 15. ayet.
For we are saved, we should be filled with thanksgiving for Calvary's cross.
Eğer kurtuluşa kavuştuysak, çarmıh için şükran dolu olmalıyız.
4. The fruit of the Spirit.
4. olarak ruhun meyvesi.
Galatians 5:22.
Galatyalılar 5. bölüm 22. ayet.
As Christians, we should have love.
Mesih inanlıları olarak sevgimiz olmalı.
Goodness.
İyilik yapmalıyız.
Generous.
Yumuşak huylu olmalıyız.
Faith.
sadık,
meekness,
alçak gönüllü,
patience,
sabırlı
and temperance.
Ve öz denetimli olmalıyız.
And fifth, or number five, the,
ve beşinci olarak,
the fruit of righteousness.
Doğruluk meyvesi.
Philippians 1 verse 11.
Filipililer 1. bölüm 10. ayet.
Scripture tells us every tree that brings not forth good fruit,
kutsal yazılar iyi meyve vermeyen her ağacın
will be cut down,
kesilip
and cast into the fire,
ateşe atılacağını söyler.
Therefore, if,
bu yüzden
as evangelists and those seeking the salvation of sinners,
müjdeciler ve günahkarların kurtulmasını arzulayanlar olarak
we should be doing everything we can.
Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.
Not just to get decisions.
Sadece iman etme kararı vermeleri için değil.
Not to get church members.
Ya da kiliseye üye olma kararı için
but
değil.
To produce,
fakat
by the grace of God,
Tanrı'nın lütfuyla
fruit-bearing Christians.
Meyve veren imanlılar üretmek üzere.
Now let's turn over to Mark 4 verse 3.
Şimdi Markos 4. bölüm 3. ayete bakalım.
Mark 4 verse 3 and we're going to look
Markos 4. bölüm 3. ayette
at perhaps the most important parable Jesus gave.
Belki de İsa'nın verdiği en önemli benzetmeye bakacağız.
A parable that unlocks the mystery of the other parables.
Diğer benzetmelerin kilidini açan bir anahtardır bu benzetme.
And we won't read it for the sake of time.
Zamanımız olmadığı için hepsini okumayacağız.
But we should be familiar with this parable.
Fakat hepimiz bu benzetmeye aşina olmalıyız.
Of the sower.
Tohum benzetmesi.
It's also recorded in Matthew 13.
Ayrıca Matta 13. bölüm
and Luke verse 8.
Ve Luka 8. bölümde de görürüz
now,
aynı benzetmeyi.
Verse 13 of this wonderful parable,
bu harika benzetmenin 13. ayetinde
the disciples had heard Jesus speak about a sower.
Öğrenciler İsa'nın bir ekinci hakkında konuştuğunu işittiler.
And they said, really, we don't know what you're saying, Lord.
Ve Rab, ne demek istediğini anlamıyoruz dediler.
And Jesus said,
İsa şöyle dedi.
Know you not this parable?
Siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz?
How then will you understand all parables?
Öyleyse bütün diğer benzetmeleri nasıl anlayacaksınız?
The parable of the sower is the key that unlocks the mystery of all the other parables.
Bir diğer deyişle tohum benzetmesi diğer tüm benzetmelerin kilidini açan bir anahtar niteliğindedir. Eğer siz ve ben
then when the seed of the gospel is scattered,
müjdenin tohumu ekildiğinde
there is true and false conversion.
Gerçek ve sahte iman etmeyle karşılaşacağımızı anlarsak,
which is what this parable is about,
ki bu benzetme bunun hakkındadır.
Then all the other parables Jesus gave,
İsa'nın sözünü ettiği diğer tüm benzetmeleri de
will begin to open up to us.
Anlamaya başlayacağız.
The foolish virgins.
Akılsız kızlar.
And the wise virgins.
Ve akıllı kızlar.
True and false conversion.
Gerçek ve sahte iman.
The good fish and the bad fish.
İyi balık ve kötü balık.
True and false conversion.
Gerçek ve sahte iman.
The wheat and the tears.
Deliceler benzetmesi.
True and false conversion.
Gerçek ve sahte iman.
The man who built his house on rock and the man who built his house on sand.
Evini kaya üzerinde kuran ve evini kum üzerinde kuran adam.
True and false conversion.
Gerçek ve sahte iman.
See, many people think the man who built his house on sand.
Pek çok kişi evini kum üzerine inşa eden adamın
is an unbeliever.
İnanlı olmadığını düşünür.
But Jesus said of him,
oysa İsa onun hakkında dedi ki
whoever hears these sayings of mine,
benim sözlerimi işitip
and does not obey them,
yerine getirmeyen kişi
like a foolish man,
bu akılsız adama benzer.
The world doesn't hear the sayings of Jesus.
Dünya İsa'nın dediklerini işitmez.
I mean, all they know is just a minute amount of scripture.
Bildikleri tek şey kutsal yazıların çok küçük bir kısmıdır.
And even then they lack understanding.
Hatta bunu anlamakta bile zorlanırlar. Fakat kilisede pek çok kişi vardır ki İsa'nın söylediklerini işitirler ve yerine getirmezler.
They call Jesus Lord,
İsa'ya Rab derler
and do not the things that he tells them.
Fakat onun kendisinden istediklerini yapmazlar.
So using the harmony of the gospels,
böylece müjdeler arasındaki uyumu kullanarak
We're going to look at six characteristics of a false convert.
Sahte bir şekilde Tanrı'ya iman edenlerin altı özelliğine bakacağız.
So here in my hand are six characteristics of a false conversion.
Elimde sahte bir şekilde iman edenlere ait altı özellik var şu anda. Birincisi,
there are immediate results.
Hemen ortaya çıkan sonuçlar.
The reference is Mark 4 verse 5.
Markos 4. bölüm 5. ayet.
The false convert doesn't weigh the issues.
Sahte bir şekilde iman eden kişi konuyu doğru dürüst tartmaz.
Jesus said, "Who goes to war and doesn't check out what the enemy's got?"
İsa, aranızda hanginiz savaşa çıkmadan önce düşmana karşı koyabilir miyim diye oturup bir değerlendirme yapmaz dedi. Bir kule inşa etmek isteyen kişi oturup yeterli parası olup olmadığını hesap etmez mi diye sordu. Sahte bir imanlı,
because the law hasn't been used to bring him light.
Kutsal yasa ona ışık getirmekte kullanılmadığı için
makes a commitment,
bir karar verir.
Lacking understanding.
Fakat anlayışı yoktur.
Specifically,
özellikle
as regards his sinful state before God.
Tanrı'nın huzurundaki günahkar konumu hakkında.
Hears of the benefits.
Faydaları işitir.
And makes a decision.
Ve bir karar verir.
The second sign of a false convert.
Sahte bir imanlının ikinci özelliği
is that he lacks moisture.
Nemden yoksun oluşudur.
Luke 8 verse 6.
Luka 8, 6.
There is no thirsting after God.
Tanrı için susamazlar.
The third sign.
Üçüncü özellik.
There is no root.
Kökleri yoktur.
Matthew 13 verse 6.
Matta 13, 6.
There's no depth of character.
Karakter derinliği yoktur.
Four, they receive the word with gladness.
Dördüncü özellik, sözü memnuniyetle kabul ederler.
Mark 4 verse 16.
Markos 4, 16.
Fifth, they receive the word with joy.
Beşinci özellik, sözü sevinçle kabul ederler.
Matthew 13 verse 20.
Matta 13, 20.
There's no sorrow for sin.
Günah için üzüntü duymazlar.
And number six, for a while they do believe.
Altıncı olarak bir süre için inanırlar.
Luke 8 verse 13.
Luka 8, 13. ayet.
And this last one is what brings confusion to many.
Ve bu son özellik pek çok kişinin kafasını karıştırır.
A false convert,
sahte imanlı,
has a genuine,
içten
false conversion experience.
Ama gerçek olmayan bir iman sürecinden geçer.
So for a while he does believe.
Bir süre için inanır.
Now we'll look at another picture.
Şimdi bir başka resme bakalım.
In my hand is a picture of two plants.
Elimde iki ayrı bitkiye ait iki resim var.
On my right, a large plant looks healthy.
Sağ elimdeki büyük bitki sağlıklı görünüyor.
And on the left, a little plant looks a bit pathetic.
Sol elimdeki küçük bitki ise sağlıksız görünüyor.
This appears the healthy one, the big one.
Görüldüğü kadarıyla büyük bitki sağlıklı.
The little plant appears sick.
Küçük bitki ise hasta.
And let's look at another picture.
Bir başka resme bakalım.
The sun comes out suddenly.
Birdenbire güneş çıkıyor.
And the big plant begins to wither.
Ve büyük bitki kurumaya başlıyor.
But the little plant seems to be benefiting.
Küçük bitki ise bundan yarar görmeye başlıyor.
Just very strange.
Çok ilginç.
And then it brings us to the third pick.
Ve bizi üçüncü resme getiriyor bu olay.
We begin to see what's happening under the soil.
Toprağın altında neler olduğunu görüyoruz.
Under the soil, the big plant.
Toprağın altında büyük bitki
is sitting on a rock.
Bir kayanın üzerinde.
And when the sun comes out,
ve güneş çıktığında
it can't send its roots in deep.
Köklerini derinlere indiremiyor.
Because there's no depth of soil.
Çünkü toprak yeterince derin değil.
But the little plant,
fakat küçük bitki,
is in good soil.
İyi bir toprakta.
It has a massive root.
Çok büyük bir kökü var.
And the sun doesn't kill it.
Güneş onu öldürmüyor.
It causes it to prosper.
Aksine geliştiriyor.
It sends its roots deep after moisture.
Köklerini toprağın nemli olduğu derinlere indiriyor.
Now let's go from the natural to the spiritual.
Şimdi doğaldan ruhsala geçelim.
Can you see that it was the sunlight that revealed what we couldn't see?
Güneş ışığının gözlerimizle göremediğimiz durumu ortaya çıkardığını görüyor musunuz?
The sunlight revealed the soil condition of the plant.
Güneş ışığı bitkinin toprak durumunu ortaya çıkarttı.
Now in the spiritual,
ruhsal anlamda,
the sunlight,
güneş ışınları,
that which will reveal what we can't see,
ki gözlerimizle göremediğimiz şeyi ortaya çıkarandır,
the soil or heart condition,
toprağın ya da yüreğin durumunu,
of the professing believer,
imanlı olduğunu söyleyen kişinin,
the sunlight is one spiritual, tribulation.
Güneş ışığı ilk olarak sıkıntıdır.
Matthew 13:21.
Matta 13:21.
2. Temptation.
İkinci olarak denenmedir.
Luke 8:13.
Luka 8:13. Ayet.
And number 3.
Üçüncü olarak
persecution.
Zulüm, eza.
Mark 4:17.
Markos 4:17. Ayet.
So tribulation.
Sıkıntı.
Temptation.
Denenme.
Persecution,
zulüm ve eza,
will reveal in the professing believer,
imanlı olduğunu söyleyen kişide,
what we cannot see,
gözle göremediğimiz şeyi ortaya çıkarır.
Now, if you have a house plant,
eğer bir ev bitkiniz varsa,
the worst thing you could do,
onun için yapacağınız en kötü şey,
would be to hide that plant from the sun.
Bitkiyi güneş ışığından tamamen uzaklaştırmak olur.
If you said this is an expensive plant,
bu pahalı bir bitki.
I don't want it to die.
Ölmesini istemiyorum
so
deyip bir dolabın içine koyarsanız
protecting it from the sunlight will actually kill it.
Güneş ışığından mahrum bırakmak bitkiyi öldürür.
The best thing you can do for that plant,
o bitki için yapabileceğiniz en iyi şey
sunlight,
güneş ışığı alabileceği bir yere koymanızdır.
Sure soil,
toprağın iyi olduğundan emin olun.
There's access to plenty of water,
yeterli miktarda su verin.
But you give it plenty of sunlight.
Ve güneş ışığı almasını sağlayın.
Rotate the plant to get it sunlight.
Hatta yeterli güneş ışığı alması için bitkiyi döndürmeniz bile gerekebilir.
In the same way,
aynı şekilde
the worst thing you can do with a new believer,
yeni bir inanlı için yapabileceğiniz en kötü şey
is to protect them from the sunlight,
onu güneş ışığından tamamen uzaklaştırmaktır. Ki bu sıkıntı,
temptation,
denenme,
tribulation
ve zulümdür.
If he's in good soil,
eğer iyi bir topraktaysa,
as he has a good and honest heart,
yüreği iyi ve dürüstse,
those three things,
bu üç şey
will cause him to send his roots in deep,
onun köklerinin derine inmesini sağlayacaktır.
If he's a false convert,
eğer sahte bir imanlıysa,
they'll cause him to wither and die.
Bunlar onun kuruyup ölmesine sebep olacaktır.
Now many years ago when Russia was in communism,
uzun yıllar önce Rusya komünist rejim altındayken,
I heard of a story,
bir hikaye işittim.
About a prayer meeting that was going on.
Bir dua toplantısıyla ilgili.
Suddenly the doors were thrust open.
Birdenbire kapılar hızla açıldı.
Two Russian guards stood there.
İçeri iki Rus askeri girdi.
They pointed the guns at the Christians.
Silahlarını inanlıların üzerine doğrulttular.
They said, if you are not prepared to die for your faith, get out.
Eğer imanınız için ölmeye hazır değilseniz şimdi dışarı çıkın dediler.
And half those professing Christians left.
İmanlı olduğunu söyleyen bu kişilerin yarısı dışarı çıktı.
Leaving a handful of believers.
Sadece bir avuç dolusu inanlı kaldı.
Then the guards put their weapons down.
Ve askerler silahlarını indirdiler aşağıya.
Got their Bibles out.
Kutsal kitaplarını çıkarttılar.
Said, we're Christians.
Biz Mesih inanlısıyız dediler.
We just want to sort out the sheep from the goats.
Sadece koyunlarla keçileri birbirinden ayırmak istedik.
Before we would risk fellowship.
Yoksa paydaşlığımızı riske atmış olurduk dediler.
Now, a Russian guard cleanup would do the church good.
Aslında Rus askerlerinin yaptığı türden bir temizlik kiliseye yarar sağlar.
It would rid the church of murmurers and complainers.
Kilisede sürekli sızlananları ve şikayet edenleri,
those who cause division,
bölünmelere neden olanları,
see, God usually swallows them up in the ground, the Old Testament.
Tanrı eski anlaşma döneminde yarılan toprağın içine alırdı.
But secondly and more importantly,
fakat ikinci ve daha önemli olarak,
what a Russian guard cleanup would do,
Rus askerlerinin yaptığı türden bir temizliğin yapacağı şey,
would show the false convert the error of his ways.
Sahte imanlılara gitmekte oldukları yolun yanlış olduğunu göstermektir.
Imagine the tragedy,
şöyle bir acıklı durumu düşünün.
Of leading someone to the Lord.
Birisi sizin aracılığınızla Rab'be iman etsin.
But there's no repentance.
Fakat hayatında tövbe yok.
The law wasn't used to bring a knowledge of sin.
Yasa günah bilgisini getirmek üzere kullanılmadı.
She had a drug problem and a bad marriage.
Uyuşturucu kullanıyor ve kötü bir evliliği var.
And you told her that Jesus would help her out.
İsa'nın kendisine yardım edeceğini söylediniz.
So there's no knowledge of sin.
Yani günahla ilgili hiçbir bilgisi yok.
It's just an experimental attitude.
Sadece tecrübeye dayalı bir tutumu
there's
var.
No fruit.
Bir meyve yok.
Now this concerns you.
Bu sizi endişelendiriyor.
This person won't get into fellowship.
Bu kişinin bir paydaşlık içine girebilmesi için
unless you bring them to church.
Sizin onu kiliseye getirmeniz gerekli.
They don't read the Bible.
Kutsal kitabı okumuyorlar.
Unless you read it with them.
Onlarla birlikte okumadığınız sürece.
So you see your ministry.
Görüyorsunuz ki sizin hizmetiniz
is one of propping that person up.
Sadece o kişiyi ayakta tutmaya çalışmaktan ibaret.
And you prop them up right till judgment day.
Ve onları yargı gününe kadar ayakta tutacaksınız.
In the light of an omniscient God.
Her şeyi bilen Tanrı'nın ışığının altında.
Shines upon the heart.
Yüreğin üzerine yansıyacaktır bu ışık.
And reveals the state of hypocrisy they're living in.
Ve içinde yaşamakta oldukları iki yüzlülüğü ortaya çıkaracaktır. Yargı gününe kadar onları ayakta tutmaya çalışırsanız,
you shield them from the sunlight.
Güneş ışığının onlara ulaşmasını engellemiş olursunuz.
Wouldn't it be better to let them fall?
Onların düşmesine izin vermek daha iyi olmaz mıydı? Yanlış bir teselli vermek yerine
let them know where he stands.
Nerede durduklarını bilmelerine izin verin.
Never shield the plant from the sunlight.
Bir bitkiyi güneş ışığından asla uzak tutmayın.
For years I ran after so-called believers.
Yıllar yılı inanlı olduğunu söyleyen kişilerin ardından koştular.
And yet Luke 9:62 says.
Fakat Luka 9:62 der ki
no man having put his hand to the plow.
Sabanı tutup da
and looking back is fit for the kingdom.
Geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir.
Soil of the heart.
Yüreğin toprağı
a good and honest heart.
İyi ve dürüst bir yürek
will determine whether or not that's going to be a genuine believer.
Kişinin gerçek anlamda bir inanlı olup olmayacağını tespit eder.
Now turn to Colossians 4 verse 5 and let's read it together.
Koloseliler 4. bölüm 5. ayeti birlikte okuyalım.
Colossians 4 verse 5.
Koloseliler 4. bölüm 5. ayet.
In Colossians 4 verse 5.
Koloseliler 4
verse 5. Bible says walk in wisdom.
Kutsal kitap bilgece davranın der.
Toward walk in wisdom toward them that are without.
Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın der.
Redeeming the time.
Fırsatı değerlendirin.
Now I always interpreted that scripture.
Bu ayeti her zaman şöyle yorumlamışımdır.
As meaning those that are without the church.
Sizden olmayanlarla kastedilen kilisede olmayanlardır.
But a false convert.
Fakat sahte imanlı
can be within the church.
Kilise içinde de olabilir.
Sitting next to you in church.
Kilisede sizin yanınızda oturuyor olabilir.
But he is without the body of Christ.
Fakat Mesih'in bedeninden yoksundur bu kişi.
The Bible says, walk in wisdom toward them that are without.
İncil sizden olmayanlara karşı bilgece davranın diyor.
Redeeming the time.
Fırsatı değerlendirin.
You see, a stony ground here.
Taşla, kayayla dolu bir toprak.
A false convert,
sahte bir imanlı,
will steal your time from you.
Sizin zamanınızı çalar.
They just want counsel.
Sadece teselli edilmek isterler.
They just want counsel.
Sadece teselli edilmek.
They are hearers.
İşitirler,
but not doers.
Fakat işittiklerini yapmazlar.
They don't need counsel.
İhtiyaçları olan şey teselli edilmek değil,
they need repentance.
Tövbe etmektir.
You see,
görüyorsunuz.
The bigger plant doesn't need fertilizer.
Büyük bitkinin gübreye ihtiyacı yok.
You can put fertilizer to the top leaf.
Gübreyle doldurabilirsiniz.
It's not going to help it.
Ona yardım etmez.
It needs good soil.
İyi bir toprağa ihtiyacı var.
And the professing convert doesn't need fertilizer of counsel.
İnanlı olduğunu söyleyen kişinin de ihtiyacı olan şey danışmanlık, teselli değildir.
It needs a good soil of a repentant heart.
Tövbekâr bir yüreğin iyi toprağına ihtiyacı vardır.
Years ago, I was on staff in a church in New Zealand.
Yıllar önce Yeni Zelanda'da bir kilisede çalışıyordum.
With a very loving senior pastor.
Çok seveceğim bir çobanımız vardı.
He's very slight built.
Ufak tefek yapılıydı.
Very thin man.
Çok zayıftı.
He always joked about his thinness.
Zayıflığı hakkında şakalar yapardı hep.
Didn't matter what he ate.
Ne yerse yesin.
He didn't get fat.
Şişmanlamazdı.
Must have been his glorified body already, I think.
Sanırım dirilişten sonraki bedenine daha bu dünyadayken kavuşmuştu.
But one night there was a knock on the door.
Fakat bir akşam kapısı çalındı.
It was 3 o'clock in the morning.
Sabahın üçüydü.
One of the sons went to the door, opened it up.
Oğullarından biri kapıyı açmaya gitti.
It was someone wanting counsel.
Danışmanlık, teselli isteyen birisiydi kapıda.
3 a.m.
Sabahın üçünde.
But the son went to his father and woke him up.
Fakat oğlu gidip babasını uyandırdı.
He knew his father was a genuine shepherd.
Babasının gerçek bir çoban olduğunu biliyordu.
He knew he wouldn't complain.
Şikayet etmeyeceğini biliyordu.
He said to the young man, "Go and wait in the living room."
Oğul delikanlıya, "Gidip oturma odasında bekleyin," dedi.
He woke his father up.
Babasını uyandırdı.
When his father walked into the living room,
babası oturma odasına girdiğinde,
as he stepped through the door,
kapıdan içeriye adım atar atmaz,
14-inch machete blade came down upon his face.
30 santimlik bir bıçak yüzüne doğru uçtu.
Severed his fingers.
Parmakları koptu.
This man was trying to cut his head off.
Bu delikanlı çobanın kafasını kesmeye çalışıyordu.
The sons ran into the room to help him.
Oğulları odaya yardım için koştular.
They saw their father's blood around the walls of the living room.
Odanın duvarlarında babalarının kanını gördüler.
They almost killed the guy.
Bu delikanlıyı öldüreceklerdi neredeyse. Babalarını öldürmek istediğini düşündüler. Çoban yaşadı.
After many operations.
Pek çok ameliyattan geçti.
The next morning,
ertesi sabah
another pastor called me.
Bir başka çoban bana telefon etti.
He said, "Do you hear what happened last night?"
Dün akşam olanları işittin mi diye sordu.
I said, "Yeah, heavy."
Evet, korkunç dedim.
He said, "Heavy. That guy went to my church."
Korkunç mu? O adam benim kiliseme geliyordu.
And then this pastor said to me,
ve çoban şöyle devam etti.
Fancy another Christian doing that.
Bir başka Mesih inanlısının bunu yapması çok
said,
kötü.
Wait a minute.
Bir dakika dedim.
The man's trying to cut the head off the pastor.
Eğer bir kişi çobanın kafasını kesmeye çalışıyorsa, herhalde diyebilirsiniz ki,
that he lacks a little bit,
bazı şeylerden yoksun.
In the area of love.
Sevgiyle ilgili olarak.
Goodness.
İyilikle.
Gentleness.
Yumuşak huylulukla.
Self-control.
Özdenetimle ilgili.
Since it's about time we took notice of scripture.
Kutsal yazılara dikkate almanın zamanı.
Which speaks of false brethren.
Sahte kardeşlerden söz eden ayetleri.
False apostles.
Sahte elçilerden.
False prophets.
Sahte peygamberlerden.
False teachers.
Sahte öğretmenlerden.
And false conversion.
Ve sahte iman edenlerden bahseden ayetleri.
You see, a false convert,
sahte bir imanlı,
because he lacks fruit,
meyveden yoksun olduğu için,
will make up for it with branches and leaves.
Boşluğu dallarla ve yapraklarla doldurmaya çalışır.
He'll find because he lacks the fruit of the spirit,
ruhun meyvesinden yoksun olduğu için,
he will try and impress you in other ways.
Sizi farklı yöntemlerle etkilemeye çalıştığını görürsünüz.
He may call hallelujah louder than most.
Herkesten daha sesli olarak hallelujah diye seslenir.
Or amen everything.
Veya her şeye amin der.
He may wear a Christian t-shirt.
Veya Mesih inancı mesajı taşıyan bir tişört giyer.
There's nothing wrong with Christian t-shirts.
Böyle bir tişört giymekte yanlış olan bir şey yok.
Or he may wear a big cross around his neck.
Ya da boynunda büyük bir haç taşır.
Or he may carry a big Bible.
Ya da büyük bir kutsal kitap taşır yanında.
But what he wants to do is impress you.
Aslında yapmaya çalıştığı şey,
with branches and leaves.
Sizi dallarla ve yapraklarla etkilemektir.
Because he lacks fruit.
Çünkü meyve yoktur yaşantısında.
Now look at Matthew 7 verse 13.
Matta 7. bölüm 13. ayete bakın.
Matthew 7 verse 15 through to 20.
Matta 7, 15'ten 20'ye kadar olan ayetler.
This is Jesus speaking.
İsa konuşuyor burada.
He says, "Beware of false prophets."
Sahte peygamberlerden sakının diyor.
who come to you in sheep's clothing.
Kuzu postuna bürünerek gelirler size.
But inwardly they're ravenous wolves.
Ama özde yırtıcı kurtlardır.
In other words, they look good on the outside.
Bir diğer deyişle dıştan hoş görünürler.
You'll know them by their fruits.
Onları meyvelerinden tanıyacaksınız.
Do men gather grapes from thorn bushes?
Dikenli bitkilerden üzüm.
Or figs from thistles?
Deve dikenlerinden incir toplanabilir mi?
Even so, every good tree.
Bunun gibi her iyi ağaç.
Bears good fruit.
İyi meyve verir.
But a bad tree bears bad fruit.
Kötü ağaç ise kötü meyve verir.
Now listen to verse 18.
18. ayeti dinleyin.
A good tree cannot bear bad fruit.
İyi ağaç kötü meyve veremez.
Nor can a bad tree bear good fruit.
Kötü ağaç da iyi meyve veremez.
You hear what Jesus is saying?
İsa'nın ne dediğini duyuyor musunuz?
A fountain doesn't bring forth sweet water and bitter water.
Aynı kaynaktan hem acı hem tatlı su çıkmaz.
He's saying you don't swap from false plant to genuine plant back and forth.
Sahte bir bitkiyi gerçek bir bitkiye bir ona bir buna dönüştüremezsiniz diyor İsa.
A bad tree can't bring forth good fruit.
Kötü ağaç iyi bir meyve veremez.
Neither can a good tree bring forth bad fruit.
İyi ağaç da kötü meyve veremez.
If you've got a Christian,
eğer bir Mesih inanlısı varsa,
he says he loves the Lord.
Rabbi sevdiğini söylüyorsa,
just keeps beating up his wife.
Fakat eşini dövüp duruyorsa,
there's a little problem he's got.
Burada küçük bir sorun var demektir.
He's got a big problem.
Büyük bir sorunu var demektir.
Because he doesn't bring forth bad fruit if he's a good plant.
Çünkü kendisi iyi bir ağaçsa kötü meyve veremez.
Every tree.
İyi meyve vermeyen,
that does not bear good fruit,
her ağaç
is cut down and thrown into the fire.
Kesilip ateşe atılır.
Therefore, by their fruits you will know them.
Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız.
Turn over to Acts 20, verse 29.
Elçilerin İşleri 20. bölüm 29. ayete bakın şimdi.
In Acts 20, verse 29 and 30. Paul is speaking.
Elçilerin İşleri 20. bölüm 29 ve 30. ayetlerde Pavlus konuşuyor.
For I know this.
Ben gittikten sonra,
that after my departure,
sürüyü esirgemeyen,
savage wolves will come in among you.
Yırtıcı kurtların,
not sparing the flock.
Aranıza gireceğini biliyorum.
Also from among yourselves.
Hatta öğrencileri
men will rise up,
kendi peşlerinden sürüklemek için
speaking perverse things,
sizin aranızdan da
to draw away the disciples after themselves.
Sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak.
You see, wolves,
görüyorsunuz kurtlar
way to the back,
arka planda durup
and pick off the weak sheep,
zayıf koyunları kaparlar.
That's why we need to mark those who cause division.
Bu yüzden bölünmelere sebep olanları işaretlemeliyiz.
To know each other by a fruit.
Birbirimizi meyvelerimize göre tanımalıyız.
See, the true convert will stand no matter how great the adversity.
Gerçek bir imanlı, karşılaşılan durum ne kadar zor olursa olsun buna dayanır.
Remember the picture?
Resmi hatırlayın.
No matter how great the sunlight,
güneş ışığı ne kadar kuvvetli olursa olsun, küçük bitkiye yarar sağlar.
You can drop a genuine convert,
gerçek bir inanlıyı
into a den of lions,
aslanların olduğu bir çukura atın.
Raises fist to God.
Ne yapar? Yumruğunu Tanrı'ya mı kaldırır?
No, he'll drop to his knees.
Hayır, dizleri üzerine çöker.
He'll send his roots in deep.
Kökünü derinlere salar.
You put a genuine convert at the Red Sea.
Gerçek bir inanlıyı Kızıldeniz'e koyacak olursanız,
Pharaoh chasing him.
Firavun arkasından geliyor olsun.
Is he gonna lift his fist to God?
Yumruğunu Tanrı'ya mı kaldırır?
No, he stands still and see the salvation of God.
Hayır, durur ve Tanrı'nın kurtarışını görür.
Because he's on good soil.
Çünkü iyi topraktadır.
You see, Jesus sent his lambs among wolves.
İsa kuzularını kurtların arasına gönderdi.
And the reference for that is Luke 10 verse 3.
Luka 10, 3. ayette görüyoruz bunu.
Why did he do that?
Niçin yaptı bunu?
That is so contrary to the concept of modern evangelism.
Bu yaklaşım modern müjdeleme kavramının tam aksidir.
If modern evangelism gets lambs,
modern müjdelemenin kuzuları olduğunda,
They needed to be protected and followed up.
Bu kuzuların korunması, takip edilmesi gerekir. Fakat İsa kuzularını kurtların arasına gönderdi.
Why? Because the sunlight.
Niçin? Çünkü güneş ışığı.
Of tribulation, temptation and persecution.
Sıkıntı, denenme ve zulüm olan güneş ışığı.
Will cause the genuine to grow.
Gerçek inanlının büyümesine.
And expose the false.
Ve sahte olanın ortaya çıkmasına neden olur.
And that's what happened.
İşte olan da buydu.
Judas Iscariot was never a Christian.
Yahuda İskariot hiçbir zaman bir Mesih inanlısı olmadı.
So how do you know that?
Bunu nereden biliyorsun diyeceksiniz.
Because Jesus said one of you is a devil.
Çünkü İsa dedi ki aranızdan biri iblistendir.
And there's a good clue.
Ve iyi bir ipucu bu.
So in closing,
dersimizi tamamlarken,
I would like you at some time,
daha sonraki bir zaman,
to read Colossians 4,
Koloseller 4. bölüm,
verses 7 to 14.
7'den 14'e kadar okumanızı istiyorum.
And as you read that portion of scripture,
ve bu ayetleri okurken,
notice how Jesus put, sorry, Paul put a seal of approval,
Pavlus'un nasıl bir onay koyduğunu,
upon certain believers,
belli inanlılarla ilgili olarak
görür. In verse 9 of Colossians 4,
Koloseliler 4, 9. ayet.
This is what he says in verse 9 of Colossians 4.
Pavlus Koloseliler 4, 9'da şöyle der.
Onesimus,
onunla birlikte,
a faithful and beloved brother,
sizden biri olan güvenilir ve sevgili kardeş, Onesimus'u da gönderiyorum.
They shall make known unto you all.
Burada olup biten her şeyi,
all things that are done here,
size bildirecekler.
Verse 10.
10. ayet.
He says, Aristarchus, my fellow prisoner, salutes you.
Hapishane arkadaşım Aristarkus size selam eder.
Now there's no seal of approval on Aristarchus.
Aristarkus'la ilgili bir onay yoktur burada.
And Marcus.
Ve Marcos.
Sister's son to Barnabas.
Barnaba'nın yeğeni Marcos'la.
Touching whom you received commandments.
İlgili buyruklar aldınız.
If he comes to you,
eğer yanınıza gelirse,
receive him.
Kendisini kabul edin.
You see, in those days,
görüyorsunuz o dönemlerde,
your life could be online.
Yaşamınız tehlikede olabilirdi.
If you trusted a so-called brother,
kardeş olduğunu söyleyen birisine güvenmeniz halinde.
So further down in verse 14,
14. ayette,
Paul says, Luke, the beloved physician.
Pavlus, sevgili hekim Luka
and Demas greet you.
Ve Demas da size selam ederler.
There is no seal of approval on Demas.
Demas'la ilgili bir onay yok burada.
And it's as though Paul looked at Demas.
Sanki Pavlus Demas'a baktı.
And thought you lack fruit.
Ve meyveden yoksunsun diye düşündü.
I'm not going to say you're one of us.
Bizden biri olduğunu söylemeyeceğim.
I'm not going to say if Demas comes to you, receive him.
Demas size gelirse onu kabul edin demeyeceğim.
And in 2 Timothy chapter 4 verse 10 we see why.
2. Timoteus 4. bölüm 10. ayette bunun sebebini görüyoruz.
Paul didn't put a seal of approval on this man.
Pavlus Demas'a onayını vermedi.
And in 2 Timothy 4 verse 10 we see why.
Ve 2. Timoteus 4:10'da bunun sebebini görüyoruz.
Demas has forsaken me.
Çünkü Demas bu dünyayı sevdiği için,
having loved this present world,
beni terk edip Selanik'e gitti.
Scripture says whoever is a friend of the world is an enemy of God.
Ve kutsal yazılar dünyayla dost olanın Tanrı'nın düşmanı olduğunu söyler.
Demas loved the world.
Demas dünyayı sevdi.
And the sunlight of temptation,
ve denenmenin güneş ışığı,
eventually caused him to wither and die.
Onun kuruyup ölmesine neden oldu.
So in summary,
özetleyecek olursak,
we mustn't run around getting decisions for Jesus.
İsa'ya iman etme kararları versinler diye insanların peşinde koşmamalıyız.
Decisions are very easy to get.
İnsanların karar vermelerini sağlamak kolaydır.
When I was a new Christian, I lacked understanding.
Ben yeni bir inanlıyken bunu anlayamıyordum.
I didn't understand true and false conversion.
Gerçek ve sahte imanın ne olduğunu bilmiyordum.
I got more than 20 decisions from my friends.
Arkadaşlarım arasında 20'den fazla kişi karar verdi.
Personally, I was responsible.
Kişisel olarak ben sorumluydum.
For about 20 false conversions.
Yaklaşık 20 sahte iman kararı ile ilgili
Because
olarak.
Didn't understand.
Çünkü anlamamışlardı.
The principle of preaching law to the proud.
Gururlu olana yasayı.
And grace to the humble.
Alçak gönüllü olana lütuf verme prensibi.
Of using the Ten Commandments.
10 emri kullanma.
As Jesus did.
İsa'nın yaptığı gibi
to bring the knowledge of sin.
Günah bilincini getirmek için gereklidir.
It's only when a man understands he sinned against heaven.
Kişi göklere, Tanrı'ya karşı günah işlediğini anladığında
that he'll exercise repentance towards God.
Tanrı'ya dönüp tövbe etmeye başlar.
Faith to our Lord Jesus Christ.
Ve Rabbi İsa'ya iman eder.
And then because he's on good soil.
Ve iyi toprakta olduğu için
he's received the seed into a good and honest heart.
Tohumu iyi ve dürüst bir yüreğe kabul ettiği için
he then puts his hand to the plow,
elini sabana koyar
and doesn't look back,
ve arkasına bakmaz.
Because he's fit for the kingdom.
Çünkü Tanrı'nın egemenliğine uygun ve
Let's
layıktır. Duayla bitirelim.
Father, we pray for wisdom.
Baba, hikmet için dua ediyoruz.
We pray for the gift of discernment.
Ruhları ayırt etme armağanı için dua ediyoruz.
We pray that you would make us wise.
Bizleri hikmetli yap Rab.
To them that are without.
Bizlerden olmayanlara karşı.
Redeeming the time.
Fırsatı değerlendirelim.
For the days are evil.
Çünkü yaşadığımız günler kötüdür.
Father, let each of us.
Baba, her birimiz
examine ourselves.
Kendisini denesin.
See if we're in the faith.
Ve imanda olup olmadığımızı görelim.
Is there fruit of righteousness?
Doğruluk meyvesi var mı?
Is there fruit of praise?
Övgü meyvesi var mı?
Is there fruit of thanksgiving?
Şükran meyvesi var mı?
Is there the fruit of the spirit?
Ruhun meyvesi var mı?
May we have much fruit.
Daha çok meyvemiz olsun Rab.
And bring glory to your name.
Ve senin adına görkem getirelim.
In Jesus' name we pray.
İsa'nın adıyla dua ediyoruz.
Amen.
Amin.